İyi haftalar Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bilgi Çağının Hukuku programı bugün geçen hafta olduğu gibi yine Sayın Serdar Kuzuloğlu'nu konuk ediyor. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim çağırdığınız için.
Ben teşekkür ediyorum çünkü geçen programımızda çok ilginç bir konuyla bitirdik ve sığmamıştı oraya.
Laf böğrümüzde kaldı.
Onu bugün genişleteceğiz. O amaçla ağırlıyoruz sizi. O da şuydu: Türkiye'nin siber güvenlik meselesi. Ben size şey sormuştum, hatırlarsanız, 25-28 Ocak tarihleri arasında bir tatbikat yapılacakmış Türkiye'de. Sizin Radikal Gazetesi'nde çıkan haberin başlığı da "Klavyeleri çıkarın, Türkiye savaşa giriyor" idi. Bunun internette yanlış veya tam algılanmayışı yüzünden pek çok alt haber ürediğini gördük. Böyle bir gereksiz panik havasına doğru gidiyor gibi sanki ortam. Hem bu açıdan hem de genel olarak siber güvenlik konusunda görüşlerinizi bekliyoruz.
Şimdi öyle bir konu ki her cümlesinden bir sürü ayrıntı çıkıyor tabii. Öncelikle bu ilan edilen tarihte umarız yapılabilir. Yani yapılmasını umduğumdan değil de bu defalarca ertelenmiş bir şey. Çünkü kurumlar bir türlü bir araya gelemiyorlar. Hepsinin dönemsel mazeretleri çıkıyor. Yani tatbikat için bile bir araya gelemeyen bir dizi kurumun organize olarak tek bir hedefe yönelik ortak standartta savunmaya da saldırı yapacağı bir tatbikatı biz burada düşünüyoruz.
TÜBİTAK değil mi bunun şeyse, orkestra şefi?
Evet, şu an görünen TÜBİTAK. TÜBİTAK'ın bir özelliği de kendi içerisinde aslında ulusal siber savunma görevi üstlenen kendi içinde bir kurumu olması, daha doğrusu grubu olması. Bu çok bilinen, duyulan bir şey değil ama özellikle ulusal güvenliği ilgilendiren konuda inisiyatif alarak harekete geçiyorlar ve diğer ülkelerdeki ve Birleşmiş Milletler'deki kendilerine muadil grupla temasa geçerek önlemler alıyorlar. Yani bunlar bireysel münferit olaylar bazında değil, ancak demin bahsettiğim gibi işte devletlere yönelik saldırıları içeren şeyler. Şimdi işin bir tarafı bu, bir diğer tarafı da yine Türkiye'ye has ayrıntılardan bir tanesi. Böyle tatbikat yaparken çok dikkatli olunmasında fayda var. Yarın bir gün işte darbe planlama iddiasıyla işte Silivri mahkemelerinin karşısına da geçebilirler. Bunlar olmadık şeyler değil. Böyle tatbikat simülasyonları yapmanın hiç beklenmedik yan etkileri
hele
olabiliyor.
Hele böyle konularda diyorsun.
Aynen öyle. Yani bugün işte Türkiye işgal edilirse ya da camiler bombalanırsa ne olur tatbikatından neler çıktığını görüyoruz. İşte Türkiye'ye böyle bir saldırı olursa ne olur tatbikatının da yansımaları kötü olabilir. Şunu söylemek istiyorum. İsterseniz böyle genelden özele doğru gidelim. Bugün bilişim güvenliği ya da elektronik güvenlik dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Şimdi bireysel açıdan baktığımızda durumumuz çok korkunç. Dünyada böyle, Türkiye'de de böyle. Kullanıcıların büyük bir bölümü işletim sistemlerinin rutin güncellemelerini bile yüklemiyorlar. Yeni nesil işletim sistemlerinde şöyle bir ayar var. Yüklüyor sizin için ve küçük bir pencere açıyor. Yani bunları internetten çekiyor. Yükleyeyim mi diye soruyor. Buna bile birçok kullanıcı farkında olmadan hayır diyor. Hı hı. Bu bir refleks haline gelmiş. Yani
güncellemelerden söz ediyoruz değil mi?
Evet. Ve bunlar güncellemeleri, güvenlik güncellemeleri. Örneğin işte Microsoft'un Windows için yayınladığı ya da Apple'ın Mac OS X için yayınladığı güncellemeler. Ve bunların hepsi aslında güvenlik güncellemeleri. Çok büyük bir bölümü kritik güvenlik güncellemeleri. Bu böyle. Antivirüs kullanımında zaten dünya ortalaması çok düşük. Türkiye'de de böyle. Birçok bilgisayarın içerisinde satın alındığında deneme sürümüyle antivirüs yazılımları gelmesine rağmen kullanıcıların neredeyse %80'i bu süre bittikten sonra satın almıyor, güncellemiyor ve büyük bir çoğunluğu da bilmediğinden, yani böyle bir şeyin yapması gerektiğinin farkında değil. Bir yandan da Şimdi bot dediğimiz kavramlar var. Zombi bilgisayarlar dediğimiz yeni kavramlar var. Yani çok yeni olmamakla birlikte popülerleşmeye başlamaları yeni. O da şöyle. Şimdi şunu düşünün. İnternette birine bir gönderi yapmanın bir maliyeti var. Örneğin siz açık radyo olarak bütün dinleyicilerimize bir elektronik posta ile bülten yayınlayalım derseniz ki bazı konularda var. Bunun her bir biriminin maliyeti var. Bunu yollayan firmalar bu hizmet karşılığında sizden bedel talep ediyor. Ama bir de bunu spam dediğimiz konuda kullananlar var. Yani işte günde 5 milyar, 8 milyar elektronik posta yollayan şirketler var. Bunlar izinsiz pazarlama yapıyorlar. Hepinizin posta kutusuna geliyordur mutlaka. Hiç ilginiz olmayan, alakanız olmayan posta kutunuzu şişiren şeyler. İşte bunların maliyetlerini yok etmek için küçük uygulamalar yüklüyorlar. Yani bir dönem bilgisayar virüsleri bilgisayarlara zarar vermek için bulaşırdı. Yani sisteminizi bozardı, dosyalarınızı bozardı. Artık bunlar tarih oldu. Artık çok akıllı virüslerden, truva atlarından, solucanlardan bahsediyoruz. Örneğin bir grup bilgisayarınıza girip bilgisayarınızdaki verilerinizi şifreliyor. Bunlara ransomware deniliyor ve masa üstünüzde bir dosya oluşturuyor. Diyor ki bütün belgelerinizi şifreledik, artık açamazsınız. Şifreyi öğrenmek istiyorsanız şu PayPal hesabına $50 yatırın. $50 ile $100 arasında değişiyor. Ve gerçekten bu parayı yatırmazsanız bir daha o dosyaları açamıyorsunuz. Bir diğer şeyler, Truva adları ise yaptığı işlerden biri şu. Sizin bilgisayarınızı bir zombi haline getiriyor. Yani belli bir merkezden kontrol edilebilir hale getiriyor. Bugün bu zombi ağları dünyanın birçok bölgesinde 30 bin ile işte 3-4 milyona varan IP'leri kontrol edebilir hale geliyorlar. Ve bunların büyük bir bölümü de Türkiye'de. Ha, işin ilginç tarafı istatistiklere bakıldığında yani Türkiye ağ güvenliği açısından çok kırılgan bir ülke. Ve birçok bilgisayar bu zombi ağlarının kölesi olmuş durumda. Farkında olmadan bilgisayarlar başka bilgisayarlara bu tip spam mesajları yolluyorlar. Ve sonuçta burada kazanan yurt dışındaki bu işleri nasıl idare eden operasyonu yürütenler oluyor. Şimdi bir yandan da geçtiğimiz senenin sonlarına doğru İran'da çok enteresan bir şey oldu. Aslında sadece İran'ı etkilemedi ama en çok İran'ı etkiledi ve dolayısıyla şüpheleri üstüne çekti. Şuydu, çok özel bir virüs türedi. Sadece elektrik santrallerinde çalışan özel sistemleri etkileyen ve
ilginç.
O sistemleri yeniden programlayarak çalışmasını durduran ya da daha verimsiz çalıştıran ya da çok yüksek kapasitede çalıştırıp santralleri etkisiz hale getiren, daha doğrusu bozan bir virüstü bu. Ve şu açıdan ilginç. Sadece elektrik santrallerinde kullanılan ve sadece özel bir firmanın ki hakim olarak İran ve Pakistan'daki santrallerin üreticisi olan firmanın sistemlerini hedef alıyordu. İran çok çok büyük bir çıkmazın içine girdi ve yaklaşık 3-4 gün santraller çok ciddi tehdit altında kaldı. Ben bununla ilgili geniş bir haber yapmıştım. Radikal'in arşivinde İran elektrik santrali gibi aramalar yaparlarsa karşılarına çıkacaktır. Bu şunu getirdi. Yani artık virüslerin derdi sadece zarar vermek değil, sistemlere yerleşip uzaktan onları kontrol etmek. Bireysel anlamda baktığımızda bunlar ticari kullanım amaçlı. Ama bir yandan da ulusal ölçekte baktığımızda çok ciddi stratejik enteresan yansımaları yol açıyor. Bir parantez daha açalım. Geçen hafta konuk olduğum programda verdiğim bir örnek vardı. Estonya'ya yönelik Rusya'nın saldırısı.
O dehşetengiz bir örnek. Evet, bir daha bir kısaca özetliği versek
milat olmuştu. Şöyle özetleyelim. Rusya'nın Soğuk Savaş döneminden kalma bir meçhul Rus askeri anıtı vardı Estonya'da. Estonya bu anıtın artık bir anlamı olmadığını kanaat getirerek kendi parlamento kararıyla kaldırdı. Kaldırmasının ardından Rusya bunu bir gurur meselesi yaptı ve resmi bir hareket olmasa bile Rus milliyetçi bilgisayar hackerlarının organizasyonuyla, ki bunların Rus devleti tarafından yönlendirildiği her zaman iddia edilir. Onlar da yalanlamıyorlar doğrusu. Bir saldırı başladı ve günlerce Estonya yaşayamaz hale geldi. Çünkü devlet hizmetleri durdu, ticari hizmetler durdu, eğitim hizmetleri durdu, sağlık hizmetleri durdu, geleneksel belediye ve karayolu sistemleri durdu ve NATO göreve çağrıldı Savunma Bakanı tarafından. Ve NATO bu olayın ardından Estonya'da bir sivil siber savunma merkezi kurdu NATO'ya ait. Ve bunun yayılması bekleniyor. Artık bu çok ciddi bir tehdit. Şimdi Türkiye özeline geldiğimizde bizim yapmamız gereken şu: bir kere Türkiye ne kadar kırılgan? Kırılganlık şu, yani teorik olarak ne kadar internete bağlı bir altyapımız var? İkincisi, bu altyapımız ne kadar güvenli? Ve bu yapıya yönelik şu anki durumda dışarıdan bir organize, akıllı, güçlü bir saldırı geldiğinde yaşanabilecek olan şeyler ne? Önlemler ne? Tedbirler ne? Şimdi bu tatbikattan beklentimiz bu, ama böyle bir sonuç karşımıza çıkacak mı? Onu tabii şimdiden söylemek mümkün değil. Ama ben çok birbirinden kopuk olarak çalışan mekanizmalar olduğunu bildiğimden dolayı bu tatbikatta taraf olacak kurumların, hani pek bu ilk denemeden bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Ama en azından devletin böyle hassasiyetlerinin olması bence bir anlamda sevindirici.
Olması olmamasından iyidir diyorsunuz.
Kesinlikle.
Önümüzdeki haftalarda yapılması söz konusu olan bir siber güvenlik tatbikatı var. TÜBİTAK tarafından düzenlenen. Bunu enine boyuna konuştuk programın ilk yarısında. Programın ikinci yarısında yine siber güvenlik bakış açısıyla biraz WikiLeaks olayına değinelim istiyorum Serdar Kuzuloğlu.
Siber lütfen. Güvenlik zaafının tarihte yol açtığı en büyük facia olarak, değil mi?
Hayır, tabii ki öyle değil, ama bir boyutu da bu.
Tabii.
Öyle değil mi?
Öyle. Sonuçta baktığımızda, yani siber güvenliğin bence öneminin anlaşılması açısından önemliydi. Belki bugünkü konuyla çok ilgili değil, ama aslında düşünülmesi gereken son dönemde bilişim dünyasının gündemini oluşturan bulut bilişim, ya da orijinal ismiyle cloud computing'in de sorgulanmasının gerektiğini düşündüren bir örnek oldu. Şimdi WikiLeaks'i şöyle bir toparlayacak olursak, Amerika Birleşik Devletleri'nin dış temsilcilikleri ve istihbarat ofislerinin Pentagon'a ve CIA merkezine yolladığı kriptolu iletişim bilgilerinin başka bir grubun eline geçmesi, o ya da bu şekilde. Şimdi burada düşünmemiz gereken birkaç tane aslında şey var. Birincisi, neden WikiLeaks bu kadar gündemi oluşturdu? Çünkü en az WikiLeaks kadar dehşet verici birçok başka belgeyi de WikiLeaks sitesi şu ana kadar yayınlamıştı. Yeni bir site değil, en başta 5 seneden fazla bir mazisi olan.
Afganistan Savaşı hakkında biz çok şey açıklamışlardı. Kesinlikle. O bu kadar ses getirmemişti.
Bunun sebebi, şimdiye kadar WikiLeaks'in odaklandığı konuların özellikle son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir anlamda karanlığı, kirli yüzünün açığa çıkartılmasına yönelik faaliyetler olması. İlk defa WikiLeaks'ine Amerika'nın dış ülkelerde topladığı bilgilerin ortaya çıkması söz konusu oldu. Dolayısıyla adı bahsi geçen bütün ülkeler ve isimler olayın içine çekilmiş oldu ve bence dünya yakın tarihinin en çalkantılı uluslararası olayına dönüştü. Türkiye'de ne oldu diye bakarsak, hani dünyada ne oldu, Türkiye'de ne oldu karamsar pencerede, açıkçası Türkiye'de hiçbir şey olmadı. WikiLeaks'in patladığı gün, çok iyi hatırlıyorum, işte bir bakanın uyuşturucu kaçakçılığından bahsedilirken, başbakanın İsviçre gizli hesaplarından bahsedilirken, bütün kitlesel medyanın gündemi işte başbakanı işte kararlı dediğini yaptıran otoriter, mükemmeliyetçi deniliyor. İşte Dışişleri Bakanı'na şöyle metiyeler düzülüyor diye bir an, ya acaba aynı belgeyi mi okuyoruz, nasıl yapıyoruz? Bir şey bu diye düşünmemize yol açmıştı konuyla ilgilenen insanlar açısından. Dünya ölçeğinde baktığımızda bence yeteri kadar düşünmediğimiz bir başka ayrıntısı var. Blogumda da Wikileaks ile çıplak gerçekler diye herhalde böyle bir başlıkla değinmiştim konuya.
Blog adresini hemen araya koyalım. menserdark.com
menserdark.com Burada Wikileaks diye bir arama yapıldığında karşınıza çıkabilir. Bahsettiğim şey şuydu. Wikileaks bize bazı şeyler gösterdi ama şöyle de bir riskle baş başa bıraktı bizi: sıradanlaşma. Çok meyilli olduğumuz, çok örneğini yaşadığımız bir durum bu. Gözümüzün önüne birçok dehşet verici belge sunuldu. Doğrudur, yanlıştır ayrı bir tartışma konusu. Ya da işte Wikileaks bunu neden yapmıştır, acaba birinin güdümünde midir vesaire, bunlar ayrı konu. Ama şöyle genel bir tepki oluştu. Vay canına, böyle şeyler yapmışlar. Vay namussuzlar işte, vay işte bilmem ne, arlanmazlar.
Robin Hood vari bir...
Sonra hayatımıza devam ettik yani. Sabah aynı saatte kalktık, işimize gittik, evimize, okulumuza gittik. Yani bu çok düşündürücü bir şey. Oysa cidden hayatın akışını değiştirebilecek kadar önemli şeylerle yüz yüze geldik. Ve öyle bir dozda şeye maruz kaldık ki bunun bir kademe üstü yok artık. Dolayısıyla bizim ilgi eşiğimiz sınanmış oldu ve söndürülmüş oldu bir anlamda. Yani biz mesela daha önceki Afgan belgelerini düşünelim. Afganistan'da yaşanan korkunç olayların belgeleri ortaya çıktı. Ama ne oldu diye baktığımızda aslında biraz züğürt tesellisi dışında elimizde çok da bir şey yok. Elimizi vicdanımıza koyarsak. Aynı şekilde bu en son Cable Leaks dediğimiz olay, işte bu kriptolu belgeler, 2 milyon 300 bin belgeden söz ediyoruz. Belki yıllar alacak açıklanması, daha %1'i 2'si açıklanmış durumda. Yani ne olacak bunlar? Neyi değiştirecek? Bunları düşünmemiz lazım. İnternetin temel manifestolarından biri olan Hacker Manifestosu şöyle başlar. İşte bilgi özgür kalmak ister. Tamam da özgür kaldığında da bir sonuca, bir aksiyona yönelmesini insan aklında hayal ediyor. Ama böyle olmuyor. Wikileaks'in bir tarafı bu. İkinci tarafı da Amerika Birleşik Devletleri gibi bir kurumun, ki daha doğrusu varlığın diyelim. Şu açıdan söylüyorum. Sızdırılan belgeler internetten sızdırılmış bilgiler değil. Orası çok önemli. Bu iletişimin kurulduğu ağ SIPRNET olarak adlandırılan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse bu web'in tarihine eş değer bir zamanda başlattığı, sadece bu gizli iletişimi için kullanılan ve sadece kendi kurumlarının bağlı olduğu bir yüksek şifreli ağdan söz ediyoruz. Buradan çıkartılmış belgeler.
Ama gene de işin içinde etten kemikten insanlar var.
Aynen. Ve şunu düşünelim. Şimdi bu kadar gizli ve özel inşa edilmiş bir ağdan bu kadar yüksek önemli belge çıkabiliyorsa, mesela Türkiye'nin durumu nedir? Bunu acaba hiç düşünüyor muyuz? Örneğin bizim ulusal yargı projesine sızıldığına dair çok uzun zamandır ciddi iddialar var. İşte iletişimin yasa dışı dinlenme olayı artık devletin kendi içerisindeki derin örgütleri geçtik. Parayla satın alabileceğiniz çete hizmetleri haline döndüğünü gördük. Yine geçtiğimiz sene yaşanan olaylarda futbolcuların sevgilileri için birbirini dinlettiğini gördük. Dolayısıyla bu kadar delik deşik olmuş bir yapıda devletin bilgilerinin ne kadar güvende olduğunu ve bizim aslında ulusal güvenliğimizin ne durumda olduğunu birilerinin en azından durum raporunun çıkartması gerekiyor. Belki işte bu tatbikat bir ümit, böyle bir şeye yol açabilir. Hı hı. Ama çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Bireysel olarak, kamusal olarak, kurumsal olarak internete bağlandıkça, ona sırtımızı yasladıkça aslında bu şekilde çok ciddi güvenlik risklerini de hayatımıza sokmuş oluyoruz.
Peki, bir yandan kişisel bilgilerin korunması konusu, bir yandan fizik riskler, bir yandan da teknolojinin yarattığı ve bilinmediği için önlem alınamayan riskler, günümüzün bireyi, günümüzün kurumları, günümüzün devletleri bütün bu risklerle sarılı durumda. Birey açısından baktığımızda ne önerirsiniz insanlara?
Öncelikle hem işin popüler tarafından başlayalım. Bu sosyal ağlarda paylaşılan bilgilerin bir şekilde bir gün hepsinin tekrar çıkartılabileceğini unutmayalım. Dolayısıyla yani bir şeyi girerken acaba 5 sene sonra bu benim için bir problem oluşturabilir mi gibi konuları düşünmekte fayda var. Örneğin bugün Türkiye'de gündeme gelen bir site oldu, bir hizmet oldu. Sitelerden istenmeyen içerikleri silen bir hukuk bürosu ortaya çıkmış. Olayı araştırdığımda sayfa başına 2000 lira bedel istiyorlar. Yani bu çok karlı da bir sektör oluşturmuş durumda aslında.
Dünyada da çok yaygınlaşmış.
Aynen öyle. Tabii birçok kişinin hayatını karartabilen bir şey bu. Hani iş görüşmesinden tutun da bir özel hayatınıza dahi etki edebilecek bir şey. Geçtiğimiz haftalarda yazdığım yazılardan birinde değinmiştim. Bugün işte evlilik hazırlığında olan insanların çeyiz hazırlamadan sonra yaptığı ilk şey Facebook profilini temizlemek oluyor. Yani mesajlar, duvara yazılan şeyler, eski ilişkiler vesaire, bunlar bir çetele gibi insanın peşinden geliyor. Bana her gün aşağı yukarı mesajlar geliyor. İşte şimdi ben nişanlanıyorum. Eski arkadaşlarımdan biriyle bir fotoğrafım vardı. Facebook'tan sildim, silinmiyor vesaire gibi. Bunları hep aklımızın bir kenarında tutmamızda fayda var. Bir diğeri yani artık bilgisayarda güvenlik önlemleri almak, evimizin kapısını kilitlemek gibi, işte akşam yatarken pencereleri, kapıları kontrol etmek gibi bir şey. Ve unutmayalım ki bilgisayarımızın içerisindeki veriler çoğu zaman bu evimizdeki bilgilerden çok daha riskli, mahrem şeyler haline geldi. Örneğin daha da üst düzeyi cep telefonlarımızda söz konusu. Neredeyse bizim yaşamımızın bir kopyası orada dijitalleşmiş halde duruyor.
Tabletler de keza.
Tabii tabii. Ve bir yandan da bizim kurumlarla paylaştığımız bilgiler. Bu konuda ben aslında bir yandan için şaşırarak takip ediyorum. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu bu konuda bazı vatandaştan yana güzel tedbirler alıyor esasında. Örneğin bu izinsiz mesaj yollanması vesaire gibi konulara getirilen düzenlemeler ve konulan yüksek cezalar bu yapının beslendiği izinsiz veri pazarlama sektörünü de çok vuracak. Bugün herhangi bir işte kimi zaman banka, kimi zaman otel, kimi zaman mağaza başvuru formunda sadece o kuruma yönelik verdiğiniz bilgiler pazarlanarak birkaç gün içerisinde başka bir kurumun pazarlama aracı haline gelebiliyor. Ve bu konuda özensiz davranan insanların gündelik hayatını kabusa çeviriyor. Yani cep telefonuna her gün 20-30 tane ilgisiz alakasız pazarlama mesajı gelen insanlar var. Ve bu kendi iletişiminizi bloke eden, engelleyen, kesintiye uğratan bir şey. Dolayısıyla bir yandan da bu Türkiye'de de gündemde olan kişisel bilgilerin korunmasına yönelik düzenlemeler bizim hayatımızı biraz daha kolaylaştıracak, düzene sokacak. Bunların hepsinin aslında kullanıcıların hayatında yeni kriterler olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Yani doldurduğumuz bir formda neyi dolduruyoruz, neye hakkımız var, neye yok, hangi haklarımızı devrediyoruz, bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor.
Bizim Bilgi Çağının Hukuku programının sadık dinleyicisi vardır, sevgili dostumuz Ayşe Sazak. Onun başında bir sorun var, istenmeyen kısa mesajlardan kurtulma sorunu. Ben bilebildiğim kadarıyla onun üye olduğu, kullandığı
operatör
şirketin bir olanağı var. İşte o mesajı belli bir numaraya yönlendiriyorsunuz. Bir süre gelmiyor. Evet. Bunun dışında Ayşe Sazak gibi bu konudan yakınan dinleyicilerimize çare olacak bir şey var mı? Şimdi ben bıraktım geneli. Özel bir reçete alıp öyle bitireyim istiyorum programı.
Tamam, o zaman ben mesela
ne yapsınlar yani?
Demin bahsettiğimiz hizmetin muadili örneğin Turkcell kullanıcıları için 27.80'e bu gelen istenmeyen kısa mesajı yönlendirirlerse 2780 hizmeti bunu bloke ediyor.
Ama bir süre mi yoksa sonsuza kadar? Yok,
hayır. O numarayı bir daha sonsuza kadar o kampanyayı sağlayıcısını engelliyor.
Başka?
Esas sevindirici olan bu Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun yeni aldığı karar. O da şu, sadece bizim onay verdiğimiz mesajlar bize ulaşabilecek. Bizim onay vermediğimiz mesajların bize ulaşması durumunda şikayetimiz halinde operatöre ve kampanyayı yürüten kuruluşa çok ciddi para cezası geliyor.
Yani bu, opt-in, opt-out sistemi.
Aynen. Bu sene içerisinde yürürlüğe giriyor 2011'de. Ve bu mesaj trafiğinde çok ciddi bir azalma ve bu tip suistimallerin engellenmesiyle sonuçlanacak bu. Dolayısıyla 2011'in kullanıcılar bazında en azından kişisel iletişim sterilizasyonu anlamında ilk sevindirici haberi bu olacak diyebiliriz.
Güzel. O zaman sevindirici bir haberle bitirmiş olduk bugünkü yayınımızı. Sevgili Açık Radyo dinleyenleri, Bilgi Çağının Hukuku programının konuğu bugün Sayın Serdar Kuzuloğlu'ydu. Radikal Gazetesi'nin teknoloji editörü ve tırnak içinde internet ekipler amiri. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
Serdar Kuzuloğlu'nun gerek bugün konuştuğumuz gerek geçen hafta konuştuğumuz konularda görüşlerini paylaştığı blog adresini tekrar vereyim. mserdarka.com. İyi haftalar.